Ayrım 9.
Evren Paşa Konya'da halka hitap ederken konuşmasının bir bölümünde aynen şöyle diyordu. Kurucu meclisten sonra normal düzene, parlamenter demokratik sisteme dönüldükten sonra da Türkiye'nin kaderi memleketi bu hale getirenlere tekrar teslim edilmeyecek. Bunu şunun için söylüyorum. Bütün kamu görevlileri görevlerini öyle yapsınlar. Çünkü şöyle bir inanç var. Bunlar nasıl olsa gidici. Daima kulaklarını onlara çeviriyorlar. Onlardan aldıkları direktiflerle iş yapmaya çalışıyorlar. Heveslenmesinler. Memleketi bu hale getirenlere tekrar memleketi teslim etmeyiz. Efendim, politikacı zor yetişirmiş, kolay yetişmezmiş. Bu memlekette çok büyük politikacılar daha yetişir. Bir kişiye, iki kişiye teslim edilemez. Bu milletten çok büyükler çıkmıştır. Merak etmeyin. Konya'da siyasal partilerin kapatılmalarına ilişkin daha tek söz yoktur. Çünkü o tarihte henüz böyle bir düşünce olgun değildir askeri yönetimde. Ancak liderlerle ilgili daha sonra 1982 Anayasası'nın geçici maddeleriyle birlikte gelecek siyasal yasaklamaların ilk ciddi habercisi Evren Paşa'nın bu konuşmasıdır. MGK Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık'ın basın toplantısında değindiği noktalar Konya konuşması ile birlikte artık kesinlik kazanmış gibidir. O günlerde belli olmayan yasakların kapsamı ve yöntemidir. Askeri yönetim için 1981 yılının ilk ayları siyasal partiler değil ama partilerin liderleri artık kesin bir hedef olmuştur. Kayyımlar görev başında. MSP ile MHP'nin yargı organları önüne çıkartılmaları kararlaştırılırken CHP ile AP'nin de siyasal faaliyetlerin durmuş olması nedeniyle kayyımlar eliyle yönetilmesi siyasal faaliyetler dışındaki işlevlerinin yürütülmesi açısından zorunlu görülmüştü. Medeni kanunda yer alan, siyasal partilerin idari ve mali sorunlarıyla uğraşmakla görevlendirilmiş olan kayyımları atayan 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne bir de 12 Aralık günü başlamışlardı. 27 Ekim 1980 günü sıkı yönetim komutanlığı çerçevesinde başlatılan çalışmalardan sonra Adalet Partisi kayyımlığına üçü de merkez valisi olan Abidin Coşkun, Vecdi Gönül ve Tevfik Başakar getirilmişti. CHP için Ankara Valiliği ile sıkı yönetim komutanlığı tarafından kayyımlık görevini yapmalarında yasal ve idari açıdan sakınca bulunmadığı bildirilen 3 kişi de Profesör Erzan Erzurumluoğlu, eski Adalet Bakanı Mehmet Can ile emekli vali Cezmi Kartay idi. Ancak Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 24 Kasım 1980 tarihinde kayyımları atayan 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne bir yazı yazacak, Erzan Erzurumluoğlu ile Mehmet Can'ın bu görevde bulunmalarını doğru bulmayacak ve bu iki kişinin yerine Doçent Ural Sözen ile Profesör Vahdet Aydın atanacaktı. AP ve CHP'ye atanan kayyımlar görevlerine iki ziyaretle başlamışlardı. Önce birbirlerini ziyaret eden kayyımlar, sonra da sıkı yönetim adli müşaviri Binbaşı Yılmaz Hızlı'nın çayını içtiler. Sıkı yönetimdeki görüşmede kendilerine partilerin siyasi faaliyetten men edildikleri bir kez daha hatırlatıldı. Her iki partinin kayyımları öncelikle parti içi mali sorunlara eğildiler. Daha sonradan ortaya çıkan raporlara göre AP'nin bankalarda toplam 2 milyon 73 bin lira ile partiye tapulu 13 tane taşınmaz malı bulunuyordu. CHP'nin nakit parası ise 50 milyon liraya yaklaşıyordu. Taşınmaz mal olarak görünen büro ve benzeri yerlerin sayısı ise 12 buluyordu. Her iki partinin kayyımları öncelikle parti içi mali sonel ücreti, birikmiş telefon, su ve elektrik borçlarını hesapladıklarında bunların bankalardaki parayla bir yıl bile karşılanamayacağını görmüşlerdi. Bu nedenle kayyım döneminin ilginç olaylarından biri her iki parti kayyımlarının ortaklaşa olarak MGK'ya sundukları bir öneriydi. 1981 bütçesi hazırlıklarına geçildiğinde CHP ve AP kayyımları ayrı ayrı rapor vererek 1981 mali yılı bütçesinden siyasi partileri mali yönden desteklemek amacıyla yeterli bir ödenek miktarının ayrılması isteminde bulunmuşlardı. Önce sözlü olarak yaptıkları bu öneri askeri yönetim tarafından çok iyi olur, hemen bize bir rapor yazın biçiminde değerlendirilmişti. Ne var ki 1981 bütçesi çıktığında siyasal partilere herhangi bir ödenek ayrılmadığı saptandı. Yoksa bu geleceğe ilişkin bir gösterge miydi? Yani partilerin kapatılacağına ilişkin bir gösterge mi? 1981 yılı askeri yönetim tarafından Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olarak ilan edilmişti. Bu nedenle de arka arkaya çeşitli törenler, seminerler, kokteyller düzenleniyordu. 9 Ocak 1981 tarihinde CHP Kayyum Kurulu, Devlet Bakanı ve Atatürk'ün doğumunun 100. yılı kutlama komitesi başkanı Mehmet Özgüneş'e bir yazı yazarak "Atatürk ilke ve devrimlerine bilinç ve sorumluluk duygularıyla bağlı kişiler olarak onun kurduğu ve ölüm tarihine kadar genel başkanlığını yaptığı CHP Kayyum Kurulu'na atanmış olmanın onurunu taşıdıklarını açıklayarak şunları belirttiler. Günümüz koşullarında kurulumuz kayyumluk görevi cümlesinden olarak Atatürk'ün vasiyetnamesinin uygulanması gibi manevi değeri büyük bir görevi de üstlenmiştir. Bu nedenlerden ötürü kurulumuz anılan bu onur verici kutlama törenlerinde yer almanın uygun olacağı inancını taşımaktadır. Bu görüşlerimizi Atatürk sevgisi ve saygısının bir ifadesi olarak kabul buyuracağınıza inanmaktayız. Bu yazılı başvuruya devlet başkanlığından hiçbir yazılı yanıt gelmediği gibi CHP Kayyum Kurulu 100. yıl nedeniyle düzenlenen törenlerin hiçbirinde protokol arasında yer almadı. Acaba bu da mı geleceğe ilişkin bir göstergeydi? Yine aynı tarihlerde gerek CHP gerekse AP Kayyumlar Kurulu'nun benzer gerekçelerle yazdıkları iki yazı o günlerin duygu ve düşüncelerini partiler açısından yansıtması nedeniyle oldukça ilginçtir. AP Kayyumları 14 Ocak 1981 tarihinde Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'na yazdıkları bir ön raporun tahlil bölümünde şu görüşlere yer veriyorlar. Tarihimize 12 Eylül askeri harekatı olarak geçecek operasyonun çoğulcu ve hürriyetçi demokratik parlamenter rejime karşı olmadığı, gerek Sayın Devlet Başkanı'nın demeçlerindeki ifadelerde, gerekse 7 sayılı bildiri ve 2325 sayılı kanunun manasında mündemiştir. Halen maddelerinin büyük çoğunluğu mer'i olan anayasamızın 56. maddesi, siyasi partileri demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak telakki etmiştir. Böylece Türkiye'nin müstakbel siyasi hayatının siyasi partili olacağını ve kapatılmayan bugünkü partilerin muhtemelen bu hayatın bir parçasını teşkil edeceğini söylemek herhalde yanlış olmaz. Her şeyin eskisinden daha iyi olmasını ümit ve temenni ettiğimiz bu sonraki devrede Adalet Partisi'nin de yer alabilmesi için geçici dönemdeki fiziki ve maddi şartların idamesinin mümkün bulunması ise kayyum heyeti olarak bize tevdi edilmiş bulunmaktadır. Ancak yukarıda arz edilen şartlar muvacehesinde maddi imkanlarla maddi ihtiyaçların oransızlığı belirtilen görevin arzuya şayan bir şekilde yapılmasını imkansız kılmaktadır. AP Kayyumlar Kurulu bu yazının sonunda sıkı yönetim komutanlığı kanalıyla askeri yönetimden maddi sorunlarına çözüm isteminde bulunurken CHP Kayyumlar Kurulu da aynı istem için 13 Ocak 1981 tarihinde Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'na gönderdiği yazıda şöyle bir girişi uygun görüyordu. 12 Eylül 1980 harekatının getirdiği yeni düzen, ülkemizde demokrasiyi engelleyen etmenler ortadan kaldırıldıktan sonra amaçlanan sağlıklı demokratik düzene kavuşmanın tek yolu olarak belirmiştir. Demokratik düzen, siyasi partiler aracılığı ile işlerlik kazanabileceğine göre, bu partilerin güçlerini kaybetmemeleri, dolayısıyla korunmaları ereğini ortaya koyuyor. Aslında bu nedenledir ki, 12 Eylül'den sonra siyasi parti faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş fakat bu partilerin kapatılmaları düşünülmemiştir. Mal varlıklarının yönetilmeleri ve mali sorunlarının çözümü için de kendilerine kayyum kurulları atanmıştır. 220 idamlı iddianame. İdam istemiyle yargılanacaklarını TRT haberlerinden öğrenince tutuklu bulunan iki MHP'li Avni Çarsancaklı ile Yaşar Okuyan ayağa kalkıp oynamaya başladılar. Özellikle Türkiye İşçi Köylü Partililerine şan olsun diye. Uzun süredir haklarında hazırlanan iddianameden zaman zaman bilgi sahibi olan Dil ve İstihbarat Okulu'nda tutuklu MHP'liler, iddianamenin idam istemiyle sonuçlanacağını sıkı yönetimdeki havadan az çok tahmin ediyorlardı. Hatta bu amaçla ziyaret günlerinde görüştükleri yakınlarına, eğer günün birinde radyodan bizim için idam istendiğini duyarsanız sakın inanmayın, bu idam demek değildir, diyorlardı. Aynı haberi aynı anda radyodan duyan MSP'liler, gözleri yaşlı bir biçimde MHP'lilerin yattıkları koğuşa girdiklerinde, Çarsancaklı ile Okuyan'ı salonun ortasında göbek atarken görünce önce çok şaşırdılar, sonra duraksadılar, ardından ne söyleyeceklerini bilemediler, sonunda da sadece "Galiba radyoyu duymadınız," diyebildiler. MSP'lileri gören MHP'lilerin tümü ayağa kalkarak MSP'lilerle kucaklaştılar. Ve haklarında idam isteminde bulunulan MHP'liler, bu istemden birkaç dakika önce haberdar olmuş MSP'lileri, "Merak etmeyin, bir şey olmaz," diye teselli ettiler. Ne var ki aradan şöyle bir saat geçince idam isteminin ne demek olduğu MHP koğuşuna tüm ağırlığıyla çökmüştü. Koğuştaki ağır hava MHP'lileri teker teker ve bir bütün olarak derinden etkiliyor, tümü sık sık saatlerine bakarak havalandırma zamanının bir an önce gelmesini bekliyordu. Bahçeye çıkıp şöyle derin bir soluk alabilmek için. Ortalık birden öyle sessizleşmişti ki dışarıdan biri kulağını içeri verse orada 20 kişinin olduğuna asla inanmazdı. Koğuştaki sessizliği odasından çıkıp gelen Alparslan Türkeş bozdu. "Asıl hedef benim," diye söze başlayan Türkeş, yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşlarına tek tek baktı. Ayakta durduğu yerde gözlerini bütün koğuşta uzun uzun gezdirdi. Kimse de çıt yoktu. Biraz önceki sessizlik bu kez bir başka niteliğe bürünmüş, tüm gözler Türkeş'e yöneltilmişti. MHP Genel Başkanı konuşmaya devam etti. "Sizlere bir şey olmaz. Partinin yöneticileri de, yani benim dışındaki yöneticiler de, işte burada olsun diye bu kadar çok idam istediler. Sizleri de benim için yakıyorlar. Merak etmeyin, 220 idam istenen bir davada böyle bir karar çok zor çıkar. Hem önce sonuca da bakmayın siz. Şu iddianame bir gelsin, inceleyelim ve görelim bakalım." Aylar sürecek duruşmalarda önceleri MHP'liler gösteri yapmayı deneyecekler, savcı ve yargıçlarla avukatları ciddi tartışmalara girecekler ve bu duruşmaların birinde avukat Kadri Erdoğan hakkında soruşturma açıldığını göreceklerdi. İlk duruşmalardan birinde iddianamenin okunması sırasında savcının eski genel başkan deyimini kullanması üzerine avukat Kadri Erdoğan yerinden fırlayarak şöyle bağırmıştı. "Türkeş bugün MHP'nin genel başkanıdır. Yarın da genel başkanı olarak kalacaktır. Benim de genel başkanımdır. MHP tüm teşkilatıyla dimdik ayaktadır." Bu cümleler Erdoğan hakkında soruşturma açılmasına yol açmıştı. MHP duruşmasını yürüten yargıçlar ve savcı daha sonra değişecek, yerlerini başka yargıç ve savcılar alacak, duruşmalar ilerledikçe tahliyeler de birbirini izler olacaktı. En son tahliye edilen MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş oldu. Türkeş yaklaşık 4,5 yılını tutuklu olarak geçirmişti. 5. Bölüm. Sağda Vakıf, Solda Vakıf. 12 Eylül öncesinin Cumhurbaşkan Vekili İhsan Sabri Çağlayangil, 2 Nisan 1981 tarihinde Devlet Başkanı ve bir yıl sonrasının Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i Çankaya Köşkü'nde ziyaret eder. Partilerin kapatılmasına doğru Türkiye dolu dizgin yol alırken, liderlerin siyasetten yasaklanmaları artık çok net bir biçimde açıklanmışken, CHP ve AP cenahlarında farklı yöndeki gelişmeler gözlenirken, bu arada Türkiye arka arkaya Avrupa'nın çeşitli kurumlarından gelen parlamenter ve yetkililerin akınına uğrarken, Evren Çağlayangil görüşmesi dönemin en çarpıcı belgelerinden birini oluşturuyor. Bu nedenle 2 Nisan 1981 tarihli görüşmenin tutanaklarına göz atmakta yarar var. Görüşmenin başında Devlet Başkanı Evren Çağlayangil'e yurt dışından yapılan çağrılara elbette katılabileceğini ve bu temasların hiçbir kısıtlamaya tabi olmadığını, hatta sefarethanelerde misafir edilebileceğini belirtiyor. Evren, Çağlayangil'in bu gezilerinde Türkiye'nin demokrasiye dönüş kararının kesinliğinden yabancılara söz edilmesinin yararlı olduğunu belirttikten sonra, "Ancak bunların basında yer almasına izin vermezseniz iyi olur. Çünkü bizi savunmak için sizi gönderdiğimiz gibi bir intibarın uyanmasını sakıncalı görürüm," diyor. Daha sonra Evren Çağlayangil görüşmesinde konu politikaya geliyor. Bundan sonrasını virgülüne bile dokunmadan tutanaklardan aynen izleyelim. Evren, "Siyasetçilerle ilgili beyanlarınıza gelince, Politikacıların hepsi bugünkü idarenin başarılı olmasını istiyor dediniz. Eğer bu cümlenin başına aklı başında politikacılar ibaresini koymasaydınız hemen itiraz edecektim. Aklı başında politikacı da o kadar fazla değil. Biliyorsunuz vaktiyle Ecevit sizden aldığı ve bakan yaptığı parlamenterle kabine kurdu. Yürümedi. İş sarpa sarınca Adalet Partililer bana geldiler. Görüyorsunuz kötüye gidiyoruz. Bu hükümet çekilsin. İki büyük partinin iştirakiyle geniş tabanlı bir hükümet kurulsun. Biz razıyız dediler. Halk Partisi'nin yetkilileriyle temas ettik. Ecevit, ortada bir hükümet var. Bizi düşürürlerse o zaman düşünülür. Şimdi niye çekilelim demiş. Olmadı. Sonra o hükümet düşürüldü. Ben Sayın Korutürk'e aman Adalet Partisi'nin yine eskisi gibi MSP ve MHP'li bir hükümet kurmasına meydan vermeyiniz. Ancak iki büyük parti birleşirse bugünkü şartların altından kalkılabilir diye çok söyledim. O, MSP ve MHP dışarıdan destekleyecekler, hükümet içinde olmayacaklar dedi. Adalet Partisi'nin tek başına hükümet kurmasını onayladı. Onun düşüncesi bir an evvel hükümet buhranına son vermekti. Bu yolu tercih etti. Bu sefer Halk Partililer bana geldiler. Bu iş yürümüyor. Ecevit başbakan olmak istemiyor. İki parti bir tarafsızın başbakanlığında birleşsin. Güçlü bir hükümet kurulsun dediler. Ben de kendilerine insaf edin. Onlar size başvurduğu zaman siz olmaz dediniz. Şimdi nasıl teklif edeceğiz? Aynı cevabı verirlerse ne diyeceğiz dedim. Tekliflerini reddettim. Ama o hükümet de yürümedi. İşin sonunu hep beraber gördük. Sizin vekalet sırasında gayretleriniz oldu. Çalıştınız, biz uyardık. Hiçbiri kâr etmedi. Eldeki anayasa ile işleri yürütemiyorduk. Bunu Demirel de söylüyordu. Fakat anayasayı değiştirme zaruretini Ecevit kanadına bir türlü kabul ettiremedik. Hiçbir şey kâr etmedi. Öyle öyle bugünkü duruma geldik. Şimdi herkes normale dönelim, dönelim ama yine her akşam liderlerin biri inip öbürü televizyona çıkacaksa, bir Erbakan, bir Ecevit, bir Türkeş, bir o söyledi, bir bu söyledi sürüp gidecekse, 12 Eylül'ü niçin yaptınız diyorlar. Bunlara hak vermemek mümkün mü? Bu itibarla liderler hakkında bir karara varmak zarureti doğuyor. Bu sadece benim fikrim değil. Komutanlar da böyle düşünüyor. Silahlı kuvvetler de böyle düşünüyor. Bütün kitle böyle düşünüyor. Bunun içindir ki kararlıyız. Bu durumun geri gelmesine meydan vermeyeceğiz. Ama bu iş çok zor. Bunu nasıl temin edeceğiz? Belki anayasaya bir madde koyacağız. Belki başka bir formül bulacağız. Fakat kıstas ne olacak? Bizim takdirimize mi kalacak? Sadece liderlere hasredilse olmayacak. Böylece yaşın yanında kuru da yanacak. Bir genel tedbir almak gerekecek. Bundan fazla bir endişe de duymamak lazım. 27 Mayıs'ta da böyle olmadı mı? Geride bıraktığımız devrin politikacıları da bir dönem uzak kalabilirler. Ama sizin içinizde de, Halk Partisi'nin içinde de cidden kıymetli, değerli kimseler var. Onları feda etmek de zor. Ne yapılacak, nasıl yapılacak bizi çok düşündürüyor. Bir yandan da kararlıyız. Bakalım ne olacak? Doğrusunu isterseniz demokratik hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılarak bunalımlar çıkarılması sadece Türkiye'nin değil, dünyanın, özellikle Batı Avrupa'nın birçok devletlerinin derdi haline geldi. İngiltere, Amerika, İsviçre gibi birkaç ülkenin dışında demokrasi dejenere ediliyor. Baksanıza, Amerika'da bile Reagan'ı vurdular. Doğrusunu isterseniz ben Almanya'nın geleceğinden de endişe ediyorum. Bunlar ya komünizme ya da Naziliğe yönelmenin tehlikesi içinde görünüyorlar. Demokratik rejimin iyi işletilmesi için mutlaka bir takım tedbirlere ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Çağlayangil, paşam, şahıslar üzerinde nasıl tedbir alınacak? Liderleri tasfiye etmek, şikayetçi olduğunuz durumları önleyecek mi? O liderler gider, başkaları gelir. Bu sefer onlar televizyonlarda her akşam tartışmalara başlarlar. Liderleri değiştirmek, fiilleri ortadan kaldırmak olmaz ki. Ecevit gider, Ahmet gelir, Demirel gelir, Mehmet gelir. Tartışma bitmez ki. Ayrıca seçme, seçilme, anayasa ile nasıl men olunacak? Cezaya çarpılmamış insanlara siz bir devre seçilemeyeceksiniz, sabredin demenin gerekçesi ne olacak? Eğer bunları anayasaya koyarsanız öyle anayasa referanstan geçmez. Kararlıyız diyorsunuz. İyi ama yolu nasıl olacak?
Bunu iyi düşünmek lazım. Sonra politikacılar hakkında böyle bir karara varmış olsanız bile bunu şimdiden niye ilan ediyorsunuz? Vakti gelince tartışmayı açardınız. Politikacıları da şimdiden karşınıza almakta yarar var mı? Evren, bu gibi güçlüklerin olduğu doğrudur. Politikacıların seçilme meselesini niye şimdi ortaya attığımızı soruyorsunuz. Bizim zamanımızda da bürokraside zorluklar çekiyoruz. Memurlar alışmış. İleride ya Demirel ya Ecevit gelir. Nasıl olsa iş siyasi partilere kalacak diyorlar. İş gördüremiyoruz. Halk boyuna şikayetler yağdırıyor. Politikacılardan ümitlerini kessinler istedik. Bu zorluklara karşı bizi teşvik eden, cesaret verenler de var. Halk sizi tamamen destekliyor. Arzularınızı korkusuz gerçekleştirebilirsiniz diyorlar. Ben bunlara uysam veya Kaddafi yahut Saddam gibi olsam hemen referanduma gidip kendimizi ortaya koymak yoluna giderdik. Ama Amerikan dergisine verdiğim beyanatta da açıkladığım gibi bu tezahürlere kapılmıyorum. Eksik olmasınlar, Allah razı olsun, millet destekliyor. Ama halka güven olur mu? Beğendiği bir futbolcuyu stadyumda çılgınca alkışlar, kıyamet koparır. Ama aynı adam hele bir gol kaçırmaya görsün, basar yuhayı. Bununla beraber sade ben değil, bütün kumandanlar ve bizimle görüşenler, liderlerin eski çekişmelerinin geri gelmemesini önleyecek tedbirlerin alınmasında ittifak ediyorlar. Bugün bile parti faaliyetleri sürdürülüyor. Toplantılar, buluşmalar eksilmiyor. Siz istediğiniz kadar yasaklayın, başa çıkamazsınız diyorlar. Bakalım ne yapacağız? Çağlayangil, paşam, bizden size, sizden bize laf getirenlere kulak verilirse birbirimize gireriz. İki tarafta çok zararlı çıkar. Her şeye inanmayın, rica ederim. Ben size şerefimle teminat veririm ki bizim tarafımızda parti siyasi faaliyetleri yoktur. Demirel kendisini ziyaret edenlerle hasbihal dışında hiçbir programlı çalışmaya girmez. Herhangi bir büroya gitmez. Konuşmaları da sabır ve intizar telkinleridir. Eğer arkadaş yemekleri, nikah, düğün törenleri, parti faaliyetleri sayılıyorsa o başka. Ecevit göz önünde koca büro açtı. Harıl harıl siyasi yazılar yazıyor. Onu siyasi faaliyet saymıyorsunuz. Hiç ses çıkarmıyorsunuz. Aslında o dergi işi göstermeliktir. O matbaa Ecevit hesabına işleyen bir halk partisi merkezinden başka şey değildir. Evren, onları da biliyoruz. Arkadaşlar da bunun üzerinde durdular. Kapatılması veya Ecevit'in yazmaktan men edilmesi konuşuldu. Ben durumu incelettiriyorum. Derginin tirajı muntazaman düşüyor. Ecevit kendi kendini bitirecektir. Arkadaşlara bırakın yazsın. Nasıl olsa bir hata yapacak, bir gaf yapacaktır. Kendi kaderini kendisi örecek. Bekleyelim dedim. Çağlayangil, niye müsamaha ediyorsunuz? Evren, efendim parası yetmiyormuş, geçim sıkıntısı varmış, o dergiden de para alıyormuş dediler. Parası yoksa dergide yine görev alır. Mesul müdür olur, çalışır, yazı yazması şart mı? Ama yazıyor işte, kendi kendisini ele verecektir. Çağlayangil, paşam ben eleştirmeye gelmedim.